Ayrım 16.
4. Rahip, Kuyruklu Yıldız ve Ragnarok. Eksik ve çoğu kulaktan dolma bilgilerle oluşturulmuş, bir anlamda gerçeğinin yerini bir süre için tutması amacıyla yerleştirilen oyuncak maket niteliğindeki kitapların bile Augustus elinde büyük bir kıyımdan geçtiğini ve ülkede bulunan bütün kopyaların çoğu sahte ya da uydurma olsa da toplatılıp yakıldığını söylemiştik. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi o elde kalanlar bile Hristiyanlığın Roma'nın resmi dini olmasıyla birlikte 4. yüzyılda sistematik bir biçimde toplatılıp imha edildi ve geriye Sibir'in adını taşıyan yalnızca Judeo-Hristiyan çevrelerce sonradan üretilmiş uydurma kopyalar kaldı. Yahudi teolojisine uydurulan metinlerin İsa'dan önce 2. yüzyıldan başlayarak dönemin kültürel merkezlerinden biri olan İskenderiye'deki kimi gruplarca üretilmeye başlandığı sanılıyor. Büyük olasılıkla Hristiyanlığın ilk prototipi diyebileceğimiz Kumran merkezli Essene mezhebinin rahipleri de diasporadan gelen bu metinleri biliyorlardı ve içeriklerinden etkilenmişlerdi. İsa'dan sonra 2. yüzyıldan itibaren de özellikle Anadolu'nun batısında ve güneyinde Hristiyan gruplar kendi Sibil'in versiyonlarını yaratmaya başladılar. Roma devlet kurumlarında kilisenin birincil egemen güçlerden biri haline gelmeye başladığı 5. yüzyılda Sibil'in kitaplarının orijinalleri çok uzun süredir kimse tarafından görülmemişti ve yanıp kül olduklarına inanılıyordu. Ne var ki sonradan derlenmiş kopyalara benzerliği bile fazlasıyla kuşku götürür olan çeşitli Yahudi ve Hristiyan gruplarca yeniden derlenmiş versiyonlar imparatorluk sınırları içindeki birçok bölgede elden ele dolaştı bir süre. Eğer bu sahte Sibil'in derlemelerine paralel olarak Roma gündelik yaşamına girmiş söylencelere bakarsak, dünyanın değişik yerlerine dağılmış Sibillerin toplam sayısı 12'ye çıkıyordu. Tıpkı İsa'nın havarileri gibi. Buna bağlı olarak Eritre Sibili tarafından korunmuş, gerçek orijinaller olduğu iddia edilen kitapların sayısı da yine 12 olarak sunuluyordu. Bugün bu sonradan uydurulmuş Sibil'in kitaplarının değişik dillerdeki çevirileri elimizde bulunuyor. Yahudiler, hahamlar hariç ve Hristiyanlar Sibil'in kehanetlerini kendi dillerine Judeo-Hristiyan olmayan bir tanık bulmakta ve böylece inançlarına evrensel bir insani zemin sağlayarak güvenilirliğini artırmakta kullandılar, diyor. Hannah K. Harrington, adı geçen eser, sayfa 138. Judaizm araştırmacısı Hannah Harrington, bir başka deyişle putperest yalanlar olarak nitelenen pagan inanç sistemleri ve geleneklerine ait kayıtlar, Roma devleti ve popüler kültürü içindeki güçlü etkilerinin kolay kolay silinemediği görülünce, bu kez Hristiyan inancını doğrulamak üzere dışarıdan bir tanık gibi kullanılmak istendi ve kitapların kilise rahipleri ve yeni dinin sempatizanlarınca üretilmiş sahtelerine başvuruldu. Hippolu Aziz Agustin'e göre Sibil adı verilen rahibelerden özellikle birinin Eritre Sibili'nin kehanetleri İsa'nın gelişini haber veriyordu ve kehanetin dizeleri Latince'ye çevrilip her birinin baş harfi alındığında ortaya çıkan akrostiş İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcı ifadesini şifreli biçimde sergilemekteydi. San Agustin of Hippo adı geçen eser sayfa 789. Aslına bakılacak olursa Agustin'de bu akrostişi içerdiği ileri sürülen sahte metnin Flacianus adlı kendisi de inançlı bir Hristiyan olan bir prokonsül tarafından üretildiğini biliyor ve bunu itiraf da ediyordu. Ama Yunanca kaleme alınan pasajı Flacianus'un Eritre Sibili'nden aynen aktardığına da inandığını söylüyordu. Hannah Harrington'a göre orijinal Sibil'in kitapları esas olarak gelecekte dünyanın başına gelecek doğal afetleri ve bunların zamanlarını anlatıyordu. Hannah K. Harrington, adı geçen eser, sayfa 138. Bu yönü bilindiği için de ilerleyen yüzyıllarda Yahudi ve Hristiyan eskatolojisini, eskatoloji, dünyanın sonuna ilişkin kehanet ve öngörüler sistemi. Etkilemiş, Yuhanna'nın vahyi dahil çoğu kutsal yazıya esin kaynağı olmuşlardı. Yıllar yılı Roma'nın gücü ve ilahi desteğinin sırrını ele geçirmek isteyenlerin içeriğini öğrenmek için yanıp tutuştukları Sibyl'in kitapları, türetilmiş sahte kopyalar döneminin uluslararası kültür merkezlerinden biri haline gelen İskenderiye'de tartışılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra Orta Doğu'ya, Filistin'e dek ulaşmış ve sonunda Kumran mağaralarında yeni Mesihçi inanışın tohumlarını eken Essene mezhebinin liderlerini de etkilemişti. 300 yıl kadar sonra İznik'te İmparator Konstantin'in yönlendirmeleriyle ortaya çıkarılan ilk resmi İncil derlemesinde de yer alacak Yuhanna'nın vahyi hem en eski Hristiyan metni olarak kutsal kitabın sonuna eklenmiş hem de Sibyl'in eskatolojisinin İskenderiye ve Kumran üzerinden yeni dine taşınmasındaki önemli ve etkileyici pasajlardan biri olmuştu. Essene rahiplerinin Babil sürgünü sırasında Mezopotamya'dan elde edilen bilgileri kendi inanç sistemleriyle harmanlayarak ortaya çıkardıkları ve içindeki birçok unsuru Daniel'in kehanetleriyle bağdaştırdıkları kıyamet senaryosu için Sibyl'in kitaplarından sızdığı ileri sürülen ve bütün Doğu Akdeniz'de yankı bulan kimi kadim bilgiler bulunmaz malzeme niteliği taşımaktaydı. Bu ilk bağlantının etkisinin sonraları Roma Kilisesi'nin yöneticileri üzerinde de gücünü koruduğunu ve Aziz Agustin dahil çoğu Hristiyan ilahiyatçısının putperest kalıntılar diye dudak bükmekle birlikte Sibyl'in kitaplarına ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Bu gizlenemeyen ilgi İsa Mesih'in gelişini doğrulamak gibi pragmatik bir amaçla da olsa kilise ile Sibyl'in kitapları arasında bir bağ oluşturdu. Hristiyanlığın imparatorluk toprakları içinde resmi din olarak kurumlaşması sürecinde gerek bu kitaplar, gerek Sibyl gerçeği ve ana tanrıça kültü, putperest faaliyetler ve giderek şeytanla işbirliği olarak nitelenip halka kesin olarak yasaklanacak, hem Avrupa'da hem de doğuda Sibyl geleneğini korumak isteyen kadınlar cadı suçlamasıyla kovuşturmaya uğrayacaktı. Ama sıradan halk için ağır bir suç unsuru oluşturan Sibyl'in geleneği, kilisenin önde gelenleri için araştırılması ve gizli tutulması elzem bir kadim bilgi sistemi olma niteliğini de koruyacaktı. Pseudo-Sibyl'in metinleri. Orta Çağ boyunca bir biçimde yok edilmekten kurtulan ve az sayıda kopyası çeşitli kentlerde Hristiyan rahipler tarafından el yazması olarak korunup çoğaltılan bu derlemeler, bugün Sibyl'in geleneği adına elimize kalmış olduğu varsayılan tek kaynak durumunda. Varsayılan diyorum çünkü bu versiyonların Sulla ya da Augustus dönemlerinden kalma kopya kitaplar defalarca tahrif edilerek iyice tanınmaz hale getirildiklerini biliyoruz. Belki tam bu noktada okurda oluşacak merakı giderme adına tahrif edilmesine ve içeriği büyük oranda erozyona uğramasına rağmen varlığını sürdürüp günümüze gelen biçimiyle Sibyl'in kitaplarının neye benzediğinden söz etmekte yarar olabilir. Oldukça karmaşık ve eklektik bir derleme niteliği taşıyan Yunanca dokümanlar üzerinde uzun süre çalışıp bunları İngiliz diline çeviren Milton Terry, Pseudo-Sibyl'in Sahte Sibyl'in adını verdiği bu kitapların İsa'dan önce 2. yüzyılın sonlarından itibaren İskenderiye'de oluşturulmaya başladığını ve Yahudi düşüncesiyle kaleme alınan ilk metinlerin daha sonra Hristiyan topluluklarca kullanıldığını düşünüyor. Milton S. Terry, The Sibyl'in Oracles, Önsöz, sayfa 4-5. Terry'e göre bugün elimizde bulunan malzemenin ağırlıklı bir bölümü İsa'dan önce 150 ile İsa'dan sonra 300 arasında Judeo-Hristiyan kültürünün temsilcilerince üretilen ve temel olarak hem eski ahitteki hikayeleri hem de Mesih'in gelişini pagan kaynaklar aracılığıyla doğrulama çabasına yönelik metinler. Bu geniş zaman dilimi içinde çok sayıda farklı yazar tarafından hazırlandığını düşündüğü metinleri Terry, İskenderiye'de yerleşen Yahudi toplulukların Yunan düşüncesi etkisi altında yaşadıkları değişime ve esinlenmelere bağlıyor. Bir Yahudi yazarın niçin bir Sibyl'in adını kullanarak yazmayı tercih ettiğinin nedenleri yeterince açıktır diyor John J. Collins. Kadim zamanların saygın pagan bilgesinin ağzına Judaizmin övgüsünü yerleştirmektir bu. Diğer halklar bu tür kompozisyonları bekleneceği üzere kuşkuyla karşılasalar bile Sibir'den gelen onay, Yahudilerin kendilerine olan güvenlerini arttırıp gelenekleriyle gurur duymalarını sağlıyordu. John J. Collins, Between Athens and Jerusalem, Jewish Identity in the Hellenistic Diaspora, sayfa 84, köşe. Eldeki Pseudo-Sibyl'in olarak adlandırılan metinlerin bazı bölümlerinin Yahudi, daha büyük bir bölümünün de Hristiyan yazarlar tarafından değişik zamanlarda yazıldığı düşünülüyor. Ağırlıklı olarak Judaizm esintileri taşıyan ve derlemenin en eski parçası olduğu düşünülen kitap 3 dışındakilerin hemen tümü Hristiyan düşüncesini ve inançlarını pagan bilge kadın ağzından yansıtmaya çalışan dinsel propaganda metinleri. Kes Saplorius, Hristiyan güdümlü sahte Sibyl'in kitaplarından, dünya tarihinin 10 farklı insanlık çağına bölündüğünden söz ediyor. Yaratılışla birlikte cennette başlayan devleri, Nefilim, Tufanı, Babil Kulesi'ni ve büyük krallıkları da içeren 10 tarihsel çağdan 8'i çoktan geride kalmış ve insanlık 9. çağın son evrelerine adım atmıştır. Bitiminde gelecek olan 10. çağ bir restorasyon, yenilenme ve gönenç dönemine sahne olacak ve efsanevi altın çağın dirilişi anlamına gelecektir. Kes Samplorius, Sibylla Borealis, Notes on the Structure of Voluspa, sayfa 215-217. Eğer düzenli bir sıralama içinde kısaca anlatmaya çalışırsak, kitap 1'in tıpkı eski Ahit'in Genesis kitabı gibi dünyanın varoluşundan başlayan bir kutsal tarihi dilendirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Milton Terry'e göre bu ilk kitap bütün külliyatın içinde en son kaleme alınandır ama içeriğinin yaratılış ile başlamasından dolayı sıralamada en başa yerleştirilmiştir. Genesis'i fazlasıyla çağrıştıran bir yaratılış hikayesidir burada okura sunulan ama anlatıcının bir Sibyl olduğu konusunda inandırıcılık sağlamak için Yunan çok tanrıcılığına yaslanan bir terminoloji kullanılmaya çalışılmıştır. İlk kuşaktan başlayarak sonuncusuna dek fani insanlarla ilgili her şeyi anlatacağım. Neler oldu şimdi, neler olmakta ve gelecekte neler olacak? İnançsız insanların dünyasına, ilk olarak Tanrı benden dünyanın nasıl oluştuğunu anlatmamı istiyor. Sen anlayışlı fani, dikkatle dinle ki benim söylediklerimi göz ardı etme. Kralların en yücesi dünyayı var ederken olsun dedi ve dünya oldu. Milton S. Terry, The Sibylline Oracles, Kitap 1, sayfa 16. Bu noktadan itibaren yine bütünüyle Judaizm anlayışına uygun bir dille sürmesine rağmen yer yer Yunan mitolojisindeki kozmogoni düşüncesinden parçaları da Titanlar, Tartalus ve bunun gibi başarıyla metne yedirerek adeta Genesis'in pagan paralelini yaratmaya çalışan yazar, bildiğimiz akış sırası içinde insanın yaratılışını, cennetten kovuluşu, insanın yeryüzünde çoğalışını, günahları yüzünden tufanla cezalandırılışını anlatır. Dikkati çeken bir farklı nokta, tufan sonrasında Nuh ve ailesinin karaya çıktığı bölgeyle ilgili olarak belirir. Her şey su olacak, suyun altında kalacak. Ey Frigya, suların tepesinden ilk yükselen ve yeni bir insan soyunu besleyen, bir kez daha yeni başlangıcı yapan, herkesin süt annesi sen olacaksın. Milton S. Terry, adı geçen eser, kitap 1, sayfa 25. Anadolu'nun batısındaki Frigya toprakları, Nuh ile devam edecek insan soyuna yeni başlangıç için ev sahipliği yapmak üzere seçilmiş görünür bu dizelerde. Belki de günümüzün dindar ve mistik kaşifleri, Nuh'un gemisini Ağrı Dağı'nda değil, Frigya'nın kutsal dağı olarak bilinen İda çevresinde, yani Kaz Dağı'nda aramalıdır. Milton Terry bu ifadeyle birlikte metnin insanın en eski yurdu olarak Frigya'yı öneren Herodot'la paralellik sergilediğini söyler, çeviriye düştüğü dipnotta. Sibil geleneğinin kaynağı ana tanrıça yani Kibele ise elbette Sibil'in kitapları da insanlığın tufan sonrası ana yurdunu Kibele'nin hükümranlık alanı olan Frigya'ya yerleştirecektir. Burada ilginç olan Frigya'ya seslenen dizelerin ona bakıcılık, koruyuculuk ve süt annelik görevlerini vermesidir. Güçlü ve iri göğüsleriyle insanlığı besleyen Kibele gibi. Bir başka deyişle Judaik editörlük, Sibil kültürünün en yüce tanrısal gücü olan Dünya Anne'yi yalnızca toprakla, ülkeyle özdeşleştirip, onu Baba Tanrı'nın emriyle bakıcı ve besleyiciliğe indirgerken ortaya çıkar. Nuh'un gelini ve dul kadın. Birinci kitap boyunca yer yer pagan unsurlarla süslenmiş de olsa Genesis'teki sıranın aynen yinelendiğini ve olay akışlarının birkaç küçük ayrıntı dışında değişmediğini görüyoruz. Az sayıda dikkate değer farklılıktan biri daha önce sözünü ettiğimiz dünya çağları kavramıyla ilgili ilk ipucunun Frigya'da yeni uygarlığın başlamasıyla birlikte verilmesidir. Nuh'la birlikte karaya çıkan ailesi insanlığın 6. çağının ilk kuşağıdır anlatılana göre. Bu arada anlatıcı olduğu varsayılan Sibil kendi kimliğini de kitap 3'ün finalindeki şu dizelerle açıklayacaktır. Dünya bir tufanın suları altında kaldığında yalnızca iyiliğiyle bilinen bir tek adam kaldı geriye. Ahşap bir evin içinde sulara yelken açtı. Hayvanlar ve kuşlarla birlikte dünyanın yeniden insanla doldurulması için o adamın oğlunun karısıydım ben, onun ırkındandım. Milton S. Terry, adı geçen eser, kitap 3, sayfa 96. Hristiyan tarihçi Eusebius da olayları yaşadığı ve birinci ağızdan anlattığı varsayılan Eritre Sibil'in, Nuh'un gelini olduğundan ve tufandan sonra insanlığın 6. çağında yaşadığından söz eder. Şu an için daha fazla bir şey söylememekle birlikte okurdan bu Nuh'un gelini ifadesini aklının bir köşesinde tutmasını istiyorum. İlerideki bölümler için kritik sayılabilecek ipuçlarından biri olacak bu çünkü. Tufanla ve 6. çağın başlamasıyla ilgili dizelerin ardından birinci kitap, Sibil geleneğinden bekleyebileceğimiz anlatım biçiminden ve dünya görüşünden hızla uzaklaşıp iyiden iyiye bir Hristiyanlık propagandasına dönüşür. 395. dizeden itibaren Tanrı'nın bir sureti olarak Mesih'in dünyaya gönderileceğinin haberciliği yapılır. Harflerle ve sayı gizemciliği devreye sokularak Mesih'in adına ilişkin gizemli ipuçları verilir. Terry'nin birinci kitabın yazarı tarafından kaleme alınmış olduğunu düşündüğü kitap 2'de dozu arttırılmış biçimde Judeo-Hristiyan söyleminin ağır bastığına tanık oluruz. Tanrı'nın gazabı ve cezalandırma araçları anlatılır. Bir kez daha göklerden gelecek kurtarıcıdan söz edilir. Putperestlik aşağılanır ve İncil'de Paul'ün imzasını taşıyan mektup ve vaazlarda karşımıza çıkan ahlaki öğüt ve eleştirilerin benzerleri dizelerin akışı içinde sık sık boy gösterir. Üçüncü kitap çoğu tarihçi ve ilahiyatçıya göre en karmaşık Sibil'in derlemelerinden biridir ve hemen bütün uzmanların üzerinde anlaştığı gibi çok büyük oranda kompozit bir yapı taşır. Farklı zamanlara ve farklı yazarlara ait metinlerin bir birleşimidir. John Collins, İlk 92 dizenin tümüyle farklı bir kitabın ya da metnin final bölümü olduğunu ama kitap 3'ün başına bir biçimde monte edildiğini söyler. 93 ile 96 arasındaki dizeler yine metnin bütününden ayrı bir geçiş paragrafını oluştururlar ve gerçek anlamda 3. kitap 97. dizeden başlar. Collins ayrıca metnin büyük bölümünün Mısır'da, olasılıkla İskenderiye'de oluşturulduğu görüşündedir. John J. Collins, adı geçen eser, sayfa 84-87. Bu yapısıyla araya Hristiyan editörlerin kimi müdahaleleri sıkışmış olsa da genel hatlarıyla Yahudi orijinli kabul edilen kitap yine Genesis'ten aşina olduğumuz hikayelerin farklı versiyonlarıyla ve aralarda boy gösteren Yunan mitolojisine ait fragmanlarla devam eder. Babil Kulesi'nin inşa edilme çabalarını, insanlığın dillerinin farklılaştırılmasını, Titanların Kronos ve oğullarıyla savaşlarını, Troya'nın hüzünlü yazgısını, Süleyman'ın krallığını ve daha pek çok tarihsel kesiti bir hayli düzensiz ve çoğu kez kronolojik doğruluktan uzak bir akış içinde okuruz. Kitabın farklı bölümlerinde geçişler fazla keskin ve uyumsuzdur. Farklı kaynaklardan ve yazarlardan aktarılmış olmanın getirdiği üslup uyuşmazlığının yanı sıra konu ve içerik de bazen aniden değiştiği için çok da rahat okunan bir metinle karşı karşıya olduğumuz söylenemez. Uzmanların tıpkı John Collins gibi başka bir metnin final bölümü olduğunu düşündükleri kitabın başında yer alan ve bir hayli eğreti duran ilk 92 dizelik bölüm belki de bütün metnin en dikkate değer parçalarından birini oluşturur aslında. Dizeler halindeki yapıyı düz yazıya çeviren ve kitabı manzum halinden uzaklaştıran ilahiyatçı H.N. Batten'in çevresiyle bu bölümün son paragrafına bir göz atalım şimdi. Bütün dünyanın bir kadının eline geçeceği günlerden söz eden satırlara ve bütün dünyayı bir dul kadın yönetip derin denizlere kısa ömürlü fanilerin altın, gümüş, bronz ve demirlerini saçtığında dünyanın bütün elementleri de dul kalacak. Yücelerdeki Tanrı gökyüzünü bir kitabın sayfaları gibi çevirip açtığında gökler karaların ve denizlerin üzerine çökmeye, sıvı ateşler yağarak toprağı ve suyu yakmaya, göklerin çatısını eritmeye başlayacak. Rev. H. N. Batten, The Sibylline Oracles, 3-4, sayfa 49-50. Biraz Yuhanna'nın vahyini çağrıştıran bu satırlarda sözü edilen şu esrarengiz dul kadının kimliği oldukça tartışmalı. Kimi tarihçilere ve ilahiyatçılara göre bu ifade Mısır'ın son hükümdarı Kleopatra'ya gönderme yaparken, kimileri de burada Mısır'ın söz konusu olamayacağını ve dul kadının genel olarak Roma'yı temsil etmesi gerektiğini düşünüyor. Kleopatra yaklaşımını ileri sürenler, Pseudo-Sibyl'in koleksiyonunun 11. kitabında Mısır'ın son dönemine ilişkin kehanetleri içeren pasajlarda rastlanan "Ey sonradan esir düşen dul kalmış kişi" dizesinde Milton S. Terry adı geçen eser kitap 11 sayfa 204. Kleopatra'ya sesleniliyor olmasını dayanak gösteriyorlar genellikle. Buna karşılık dul kadının Roma'yı simgelemesi gerektiği görüşünde olanlar da yine Pseudo-Sibyl'in koleksiyonu 12. kitapta Commodus'a düzenlenen suikaste ilişkin kehanetlerin yer aldığı bölümde Roma'ya bütün evlerinden kan fışkıracak ve sen dul kalacaksın diye seslenen dizelere dikkat çekiyorlar. Milton S. Terry adı geçen eser kitap 12 sayfa 220. Ancak her iki yaklaşım da metnin bütünü açısından inandırıcı olmaktan uzak. Her şeyden önce Kleopatra, dünyaya hakim olma gibi bir iddiayı taşımak şöyle dursun, ülkesi Mısır'da bile Julius Caesar destekli prematüre bir iktidarın sahibi olabilmişti ancak ve Caesar öldürüldükten sonra bu konumunu korumak için Antonius'la ittifaka girmek zorunda kalmıştı. Daha da önemlisi Pseudo-Sibyl'in üslubunda Kleopatra için kullanılan sıfatlar yalnızca kişisel olarak kraliçenin kendisine yönelik değildir. Onun üzerinden Mısır'a ve tabii ki Mısır'ın popüler sevilen tanrıçası Isis'e de yollanmaktadır hakaretler. Bir başka deyişle kraliçenin adı geçtiğinde bunun aynı zamanda ülkeyi ve o ülkenin tanrıçasını da kastettiğini anlamamız gerekmektedir. Eğer Judeo-Hristiyan kültlerin Roma içinde var olma ve yayılma çabalarının yoğunlaştığı dönemleri dikkate alırsak, Mısır ve Isis ile ilgili olumsuz duyguları anlamamız da daha kolaylaşır. Çünkü Judaik kültlerle eş zamanlı olarak Roma'da nüfuz elde edip yaygınlaşmaya çalışan en güçlü rakiplerden biri, Mısır'dan taşınan ve İtalya Yarımadası'nın kimi kentlerinde 2. yüzyılda çok sayıda taraftar toplayan Isis kültüdür. Hepsi bir yana Isis kültü, Mısır'ın köklü tapınımlarından biri olduğu gibi, aynı ülkenin İskenderiye kentinde oluşan Yahudi diasporası ve ilk Hristiyan gruplar içinde, geç dönemdeki dirilişi kaygıyla izlenen bir dinsel harekettir.